Ayrım 10. Savaşmadan yenilmek. Mustafa Yıldırım. Sayfa 104. Söke söke. Televizyonda görüntülü belediye meclis toplantısı. Reis Bey açıklıyordu. Duyduklarımızla şaşan, aklımızda kalan sözlerin özü. AB bilmem ne fonundan 40 milyon euro alacağız. Yunanistan'da kardeş şehir aradık. Girit'te bir şehirle temasımız oldu ama sonuçlanamadı. Şimdi bir başka Yunan şehri arayacağız. Uzatmaya gerek yok. Meclisin üyeleri kadınlı erkekli gençlerden oluşuyor. Reis Bey bu projeyi oya sunuyor. Genç eller havaya kalkıyor. Ve Reis Bey neyi oyladıysa meclis aynen kabul ediyor. Amaç kardeşlik mi yoksa 40 milyon euroyu kapmak mı? 40 milyon için kardeş şehir koşulu mu var? 40 milyon euroluk kardeşlik için bir Bulgar kenti bulunsa olmaz mı? Örneğin Makedon kenti olmadı, haydi bir Arnavutluk kenti. Reisler yanlış yoldalar. Şehir şehir dolaşmaya ne gerek var? Hemen İstanbul'a gideceksiniz ve Mubadiller Vakfı yöneticilerinden Bayan Prof'u bulacaksınız. O bayan prof, benim anam babam evde Türkçe konuşmazlardı. Neyse ki ana dilimi öğreniyorum. Bakırköy'de kurs açıldı gibi sözler etmiş idi. Ona diyeceksiniz ki, biz de Söke'de ana dil kursu açacağız. Ve dahi ekleyeceksiniz, Söke'nin işgali döneminde öldürülen Türklerin mezarlarını kardeşliği kötü etkileyeceğinden uzaklara taşıyacağız. Yeter mi? Ne mümkün. Soluğu Türkiye Cumhuriyeti dışişlerinde alacaksınız, Yunanistan diyeceksiniz. Türkiye'de Rumlardan kalma kiliseleri bedavadan onaracakmış, biz de sıraya girmek istiyoruz. Bunların yeteceğini hiç sanmam. Yerel gündemcilere ya da tarih vakfına başvurup bir yerel tarih araştırması yaptırmalısınız. Söke'de yaşayanların Bizanslı atalarını buluncaya dek geçmişin geçmişine gitmelisiniz. Sonrası kolay. Bizanslı köklerinizi bulur ve Türkler bizi zorla diye başlayabilirsiniz. İşte o anda değil kardeş şehir düpedüz adam adama kardeş oldunuz demektir. Gerisi daha da kolay. Müslüman azınlık statüsünü kazandınız mıydı? AB ve Atina'nın korumasındasınız. Size kim engel olabilir ki? Fransa reisi cumhuru hepimiz Bizans çocuğuyuz demişti. Vallahi söke söke bulursunuz bulacağınızı. Ama ve lakin Bizans'ın öncesi de var. Irk işidir bu. Deştikçe nereye varacağınız belli olmaz. Söke'deki Kuvayi Milliye'den başlarsınız. Artık ve Roma mı olur, Bizans mı, Karya mı, Hitit mi, Taş Devri mi? 8 Şubat 2005 5 Ağustos 1919 Yabancılara mülk ve toprak satmayın. Bugün 26 Ağustos 2006, aradan 84 yıl geçmiş. Günümüzdeki işgal bir yana bırakılacak, sorumluluklar, görevler unutulacak ve nutuklar atılacak. Ege kıyıları kolonileştiriliyor, aldıran olmayacak. Bu yayılmayı serbest ticaret ya da küreselleşme diye yutturanlar elbette var. Kıyılarda parselasyonu tamamlayan belediye reisleri ve aile şirketleri de olacak. Özellikle İngilizlerle Amerikalılarla cüzdan birliği etmiş emlakçı kılıklı yurt satıcıları da. Ancak hepsinden daha acısı kolonileşmeye kılık diktiğini ayrım sayan aydınların, piyanocuların, heykelcilerin, uzo sever şarkıcıların yaptıklarıdır. Onlar asla ama asla unutulmayacaktır. Çünkü ötekiler 3 kuruş uğruna yurt topraklarını satıyor, birikilerse ruhlarını teslim ediyor. 4 gün sonra büyük zaferin yıl dönümü. ABD ve Avrupa öncü silahlı gücü olan Atina Devleti ordusunun dağıtılarak Akdeniz'e sürülmeye başlandığı gün. Kutlayacaksınız. İşgal günlerinde de kutlama yapılır yapılmasına ama yurdu arsa arsa satarak değil. İşgal günlerinde de halk kutlama yapar, hem kimliğini anımsamak hem de direniş ve savaşım ruhunu canlı tutmak için. Kimse tepe eteğinde buluşup marşlar söylediklerini anlatmasın, kıyıları ve Orta Doğu'ya açılan sınır boylarını verdikten sonra kutlamak neyin nesi? Başkentin göbeğindeki kitapçılarda sabahtan akşama dek Atina müziği çalıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına düşman, batılıların dinler arası diyalog çukuruna düşmüşlerin dershanelerinde çocuklara mini risaleler dağıtılıyor. ABD elçiliğinin bir yanındaki caddenin girişi çıkışı ortası açılır kapanır barikatlarla denetleniyor. Her sabah o barikatlardan geçerek mesaiye giden yıldızlı siyah araçlar akşam olunca yine aynı barikatları geçerek lojmanlara dönüyor. Durum böyleyken kimse ama kimse anlatamaz zafer günlerinin Kocatepe eteklerinde kutlanmasını. 5 Ağustos 1919 İstanbul Akşam Gazetesi'nde yayınlanan "Yabancılara mülk ve toprak satmayın" başlığı altında halk uyarılıyordu. Son istatistikler her gün Müslüman ve Türk halkının yığın yığın emlak ve arazi satmakta olduğunu göstermektedir. Eğer bunları da elden çıkarırsak kupkuru nüfus olarak kalacağız. Zaten bizi istemeyenlerin de istedikleri budur. Bize şimdi bol bol para veriyorlar veya verilen parayı fırsat sanıyoruz. Bu manevra karşısında şaşırmayalım. Evini, arsasını, iradını yabancıya satan her Türk şehrinin, siz şimdi yurdun diye okuyabilirsiniz, bir parçasını satıyor demektir. Kıyılarda yalnızca mülk ve toprak satılmıyor, aynı zamanda limanlar yabancı ortaklı şirketlere devrediliyor. Limanların güvenliği örtülü olarak FBI, CIA ve yabancı güvenlik elemanlarına devrediliyor. Türklük ruhu körelmiş kartel şirketleri turizm, sanat, tanıtım kisvesi altında toprak altında kalmış olan Bizans ve öncesi yapılarını, tiyatrolarını canlandırıyoruz diyerek pazarlamaya hazırlanıyorlar. Yabancılar bu girişimleri canı gönülden destekliyor. Kendisine Likyalı, Frigyalı, Truvalı, Kayralı, Pontuslu, Kapadokyalı, Urartulu diyenlerin sayısı artıyor. Az daha yüz bulurlarsa Bizanslıyız demeleri de yakındır. Eh fena mı kalkınıyoruz işte denildiğini duyar gibiyim. Fabrikalar, büyük üretme çiftlikleri kurulmadan orasını burasını satarak kalkınmış bir ülke nerede görülmüş? Kıyılardaki her yabancı yerleşim mahallesi ya da sitesi yarın yabancı devletin müdahale gerekçesi olacaktır. Bundan kuşku yok. Yakın tarih bu tür örneklere tanıktır. Afrika'da, Asya'da ne çabuk unutuldu. Elbette Kasım 1918'den başlayarak Türkiye'de. Şu saatlerde Kocatepe'nin eteklerindeki kayalıkta işgalcilerin dikendi tel örgülerine atılan 16-19 yaşlarındaki delikanlıları anımsadım. Onlar başkumandanlarının karargah güvenliğini sağlamak ve Afyon yolunu açmak üzere 2500 mevcutlu Atina garnizonuna saldırıyorlar. İrkildim. Ankara sabahı zehir oldu. O delikanlılara ne mi oldu? Ne olacak canım, toprağa düştüler ve siz ocaklık toprağınızı satıyorsunuz. Siz uşaklık ruhunuzla dünyadan geçip gideceksiniz ve sizin çocuklarınız rahat etsin diye delikanlılar toprağa düşmekte ve düşecek. Dünyanın hali böyle. Yiğitler öne çıkar, toprağa düşer, bilim uğruna ömür tüketir, insanlık iyiye yürür ve çoğunluk ruhunu satar. Ve yine yiğitler. Şimdi kıyıların valilerine ve kaymakamlarına sesleniyorum. Sizler anayasada görevleri belirtilmiş olan TC devletinin varlığını sürdürecek görevlilersiniz. Sizler hükümetlerin ya da AB'nin emir kulu değilsiniz. Hükümetler geçer, AB yıkılır gider. Sizler yasalarla ve ulusla karşı karşıya kalırsınız. Ne yapalım, emir kuluyduk diyerek kendinizi savunamazsınız. 26 Ağustos 2006 Federal demokrasi saydırır. Türkiye'nin güneybatısını Likya olarak ilan ettiler ya, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı iken Alman Konrad Adenauer Stiftung'a mektup yazarak istihkak isteyen Bülent Akarcalı'nın aracılığıyla Likya'ya yerleşen ve Amerikan demokrasisinin Likya Federasyonu'nun Patara Meclisi'nden ilham aldığını ileri süren Stephen Joshua Solars var ya, Solars, Irak işgali destekçisi, tezkere promosyoncusu, Kaş'ta villa inşa edip Atina devletinin adalarına bakarken Büyük Orta Doğu Birleşik Devletleri düşlerine dalan eski senatör, sivil örümcek ağı patronu Ned'in yöneticisi, Amerika'yı mesken tutan Fazıl Say'a saydırıp Patara besteletenler. Amerikan senatörlerini ve AB hayranı, vizyon, geniş görüş sahibi demokrasi elemanı, Türkiye milletvekillerini Patara'da ortak meclis olarak toplayacakmış. Mimar Tuncay Kalemoğlu, toplarlarsa toplasınlar, geçmiş kültürlere sahip çıkıyoruz, bu arada vatanı veriyoruz, ne gam dememiş ve görüşlerini bana iletmişti. ABD'nin kurucu babalarından Alexander Hamilton halkı koca bir hayvan gibi görüyordu. General Washington'ın yanında yer alan ve daha sonra anayasayı hazırlayan bir avuç kişinin en önünde duran Hamilton'ın şu sözlerine bakın. Tüm toplumlar kendilerini azınlık ve çoğunluk olarak ikiye bölerler. İlkler zengindirler ve varlıklı doğmuşlardır. Geri kalanı halk yığınıdır. Halk oynak ve değişkendir. Genelde doğru karar veremez. Böylece yönetimde seçkinler olur ve sürekli olarak büyük payı bu birinci sınıfa vermek gerekir. Demokrasiye karşı saygısızlığı ancak böylesine bir küme sürekli olarak önleyebilir. Hamilton, Amerika Başkanı'nın da Senato üyelerinin de yaşamları boyunca bu görevlerinde kalmalarını önermişti. ABD kurucularının öncülerinden James Madison da benzer görüşü savunuyordu. Hatta demokrasinin babalarından sayılan Thomas Jefferson da. Bunlar ya Virginia'da köle sahibi ya da New York'ta para babalarıydılar. ABD anayasası bu iki azınlık çıkar kümesinin uyuşmasının ürünüdür. Oysa 1918'de hanedanlık eliyle teslim edilen İstanbul Boğazı'na dizilen zengin devletler zırhlıları için geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal kendi istencini halkın gizil gücünden alıyordu. Onun halkçılığında herkes için demokrasi dersleri vardır. Samsun'a ayak bastıktan sonra o gücün kaynağına gitti, Osmanlı Paşalığını bir yana koyduğunda o güçle bütünleşmenin eşiğindeydi. İzmir'e yürürken de Lozan'da da o güce önderlik etti. İşte bu yüzdendir ki geçtiğimiz zorlu yıllardan sonradır ki yurt sınırlarımız tartışmaya, pazarlığa açık değildir. O sınırların nasıl çizildiği de nasıl korunacağı da yeterince kanıtlanmıştır. Tuncay Kalemoğlu'nun satırlarıyla bir soru uç verdi. Orta Doğu'da sınırların adil olmadığını, yeniden düzenlenmesi gerektiğini kim söylemişti? Rice dediniz ve yanıldınız. Deprem günlerine gitmek, TBMM'ne girmek ve kürsüde konuşana kulak vermek gerekiyor. Düşlemek lazım değil, düşünmek gerek. Federal Amerikan Devleti işgal siyasetini Rice'la Wolfowitz'le çizmez. Onun varlık nedeni ve yaşam ilkesi vardır. 23 Ağustos 2006 Dilleri nereye giriyor? PKK'nın şehir militanlarından Batman kentinde güvenlik aracına silahlı saldırı, İstanbul'da Bilgi Üniversitesi'nde Kürt konferansı. Dabar Dağı'nda PKK saldırıyor aynı saatlerde. Bilgi Üniversitesi'nde Kürt sorunu çözülmeden diye konuşmaya başlıyorlar. ABD ve AB kuvvetleri Irak'ta işbirlikçileri Talabani ve Barzani ile birlikte halka saldırıyor. Kürt soruncularının Mezopotamya dedikleri topraklarda yaşayanların arasına çok uzun yıllar yok olmayacak kan ve kin tohumları ekiyorlar. Konferansçıların derdi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin usulünce etnik tabanlı parçalanması. Emperyalizmin saldırısını, soykırımcılığını görmüyor ama ABD örgütlerinden aldığı paranın hakkını vererek işi kadınların sorununa indirgiyor. Konferansın sözcüleri Cumhuriyet'in kuruluşuna katkısı büyük olan gazetede konferansı dillendiriyor ama kır ve şehir teröristlerinin saldırıları üstüne tek sözcük yok. Şemdinli'de büyük oyun oynanırken kitabevi açmaya gidenlerden de ses yok. Yine onlar çok iyi biliyorlar ki ABD, AB destekli işgalci İsrail devleti durdurulmadıkça barış ve istikrar olanaksızdır. Onlar biliyorlar ki emperyalizmin maşası olanların derdi kendilerine Kürt diyenlerin huzur ve güven içinde yaşamaları değil ama ABD'deki kartellerin vakıflarından aldıkları ve alacakları ödüller, Akçalı proje destekleridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının Orta Doğu'nun işgali önünde büyük engel olduğunu biliyorlar. Güneydoğu Anadolu'da aşiretçilik, toprak ağalığı yıkıldıkça, işgalcilere karşı birliktelik güçlendikçe bu sözde kahramanlar da işsiz güçsüz kalacaklar. Dillerini sokacak yer arayacaklar. Bunun nasıl olduğunu anlamak için Murat Belge'nin babası Burhan Belge'nin ünlü fikir orospusu açıklamasını, Murat Belge'nin yöneticiliğini yapmış olduğu iletişimden çıkan Niyazi Berkes kitabından bir kez olsun okumak gerekiyor. Aslına bakarsanız dönmek her zaman emperyalistten yana geçmekle olmuyor. Dönme geçmişte yazdıkları için zerre kadar özür dilemeden, dolaylı da olsa bir öz eleştiri yapmadan sizden yana da dönebilir. Örneğin yakın geçmişte Kuvayi Milliyecileri paçasına sarmış, köpeğe benzetmiş olan profesör, şimdi en sıkı Kuvayi Milliyeci olarak esip gürleyebiliyor. Konferans artistleri nasıl zamanı gelince, yani ibre dönünce en sıkı anti-emperyalistler olacaksa, milli görüşçülere 10 yıl önce Almanya'da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma yemini ettirenler nasıl şimdi en sıkı milliyetçilerin yanından ayrılmıyorlarsa, gelecekte de Kafkas milliyetçiliğinin Türkiye'deki liderleri olabilir. Yıllarca ABD yandaşlığını açıktan yapanlar, şimdi ise ABD karşıtıymış gibi yapıp milliyetçi lider olma peşindeler. Bunlardan biri eski konumunu açıklamak için, Türkiye'de örtülü komünist işgal vardı, biz bu nedenle kan döktük demeye getiriyor da, örtülü olmayan CIA işgalinin için görmediğini açıklayamıyor. Çünkü ABD hesabına ülkede kardeş kanı dökmenin açıklaması öyle kolay değildir. Ama o dahi dönebilir. Ne de olsa gözler ibrede, diller şimdilik konferanslarda. 13 Mart 2006. Komşu devletteki nükleer merkez. O şehirde 15 yıl önce bir deprem oldu. Öyle sıradan değil, ciddi bir depremdi. TC devleti hemen yardım etmek istedi. O devlet aynı gün senden yardım almam dedi. Kimse o devletin yöneticilerini ırkçılıkla, insanlık düşmanı olmakla suçlamadı. O devletin başkenti sınırlarımızın dibinde sayılır. O başkentin yakınlarında bir nükleer santral vardı. Yakın zamanda deprem de olmuş bir yerdeki santrala karşı kimsecikler bir eylem yapmadı. Bildiri dahi yayınlamadı. O devlet, o başkente yakın yerde ikinci bir 730 megawattlık nükleer santral yaptı. Ona da ne yapım süresince ne de yapıldıktan sonra sesini çıkaran olmadı. Deprem kuşağında nükleer santral mı olur demediler. Atina devleti o santral için bölgeyi tehdit ediyor deyip Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ni ayağa kaldırmadı. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiç kimse, ama hiç kimse Çernobil şu kadar kilometre uzaktayken başımıza neler geldi deyip santralin kapatılmasını istemedi. Üstelik o santral Rize'ye, Artvin'e, Kars'a, Van'a, Silifke'deki Akkuyu'dan Adana kadar uzaktaydı. Hiçbir genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı durup dururken Türkiye nükleer tehdit altında diye savaş açma anlamına gelebilecek bir açıklama yapmadı. Üstelik o santral sahibi devlet, dünyanın her yanında TC'ne karşı diplomatlarını öldürtmek dahil düşmanca tavır sergileyip Türkiye'nin topraklarında gözü olduğunu açıkça ilan etmişti. Hangi devlet, hangi şehir, hangi nükleer santral mi? Onu da siz bulun. Örümcek ağının parçası olan medyanın, Anglo-Amerikan ayarlı kalem erbabının aklını peynir ekmekle yemiş meslek odası yöneticilerinin, Amerika-Avrupa Birleşik Devletleri'nden beslenen, Yunanistan uzosuyla kafayı bulan çevrecilerin, şarkıcıların yaygarasına bakmak yerine birazcık da olsun siz kafayı patlatınız. Bir başka yakın devletin İstanbul'a 400 kilometre uzaktaki o kentinde de bir nükleer santral var. Eski mi eski ama güçlü mü güçlü. Üstelik Avrupa Atom Enerjisi Ajansı bakımsız ve eski olduğunu ileri sürerek o santrali bir süre kapattırmıştı. O devlet de geçmişte Türkiye'ye elektrik satmışken o santral kapatıldığı için Türkiye'den elektrik almak zorunda kalmıştı. Ancak o devlet elektrik kesintisi yapacağına o santrali yeniden işletmeye başladı. Siz hiç o santral durdurulsun diye eylem yapıldığını, bildiri yayınladığını duydunuz mu? Öteki devlet ise Çukurova'ya, Kıbrıs'a pek yakın. Orada yalnızca nükleer elektrik santrali yok. Onlar oraya nükleer merkez diyorlar. Üstelik o devlet yakın uzak tüm komşularıyla savaşmış. Üstelik o devlet yakın uzak tüm komşularını açıktan tehdit ediyor. Siz hiç o devletteki o nükleer merkeze karşı eylem yapıldığını duydunuz mu? Ben duydum ama Türkiye'den değil, o devletin içinden bir kişi yaptı bunu. O kişiyi de o devlet vatan haini ve casus diyerek hapishanelerde çürüttü. Bir devletin ordularının en üst makamı komşu ülkeleri tehdit olarak gördüğünü açıklaması savaş ilanı anlamına gelmez mi? İyi de en yetkili kişi ulusumuzun geleceğini hem iktisadi hem insani olarak tehlikelere düşürecek girişimlere dur demiyor ve başkumandan olarak ağzını açmıyor. Yoksa ABD başkanına dünya liderisiniz diye mektup yazıp soykırım masasına engel olunmasını istediklerini unutamıyorlar mı? 20 Mart 2006 10. ayrımın sonu. Sayfa 114.